Ayrım 12. Sabah önce çayını alıp Tahir geldi kübiğime. Ardından İsmail ve diğerleri. Yalnız Alper yok. Alper Bey, çaya gelmez misiniz diye seslendim. İşim var oğlum, benim modülde hata çıkmış. Cuma rahattın, hafta sonu bekçiler mi bulmuş senin modüldeki hatayı? Sahi lan, dedi Tahir. Biz arkadaşa beste gelince bir terbiyesizlik yapma dedik ya, beste gelene kadar sabredememiş. Ne yapmış diyen gözlerle bakıyor herkes. Tamam oğlum, ayarlayın restoranı, dedi Alper bilgisayarın başında güya modülündeki hatayı tamir etmeye çalışarak. Skandal kokusunu aldı millet. Arka arkaya gelmeye başladı sorular. Ağır ağır tadını çıkarta çıkarta anlattım bizimkinin rezilliğini. Oha artık, dedi Tahir. Öküzlük pahalı uğraş, dedim. Herkes güldü. Geçen hafta bizim bahsin böyle sonuçlanacağını dünyada tahmin edemezdim. Gün boyu labın en fiyakalı delikanlısı olarak dolaştım kübikten kübiye. Öğleden sonra beste aradı ve bu kez nedense benim telefon çekmekte hiç zorlanmadı. Yarın şirkete geliyor sevgilim. Onu görmek için o zamana kadar sabretmek istemiyorum. Akşam yemeğe gidelim mi, dedim. Kabul etti. Hızlı bir genç olduğumu düşündüm. Saat 6:30'da onun iş yerinin önüne vardım. Tarifi iyi vermişti. Bulmakta zorlanmadım. Üzerimde bir gömlek ve altımda kot var. Buluşacağımızı bilseydim sabah daha özen gösterirdim kılığıma, kıyafetime. Telefon edip geldiğimi söyledim besteye. Camdan beni görebiliyormuş. Yukarı çıkmamı istiyor. Sağdaki ilk sokağa girersem büyük olasılıkla park yeri bulabilirmişim. Sağdaki ilk sokağa girdim ve park yeri buldum. Beni sanırım arkadaşlarına göstermek için yukarı çağırıyor. Utanırım demeye utandığımdan razı oldum. Lobide telefonun başında bekleyen bayan şu oda, dedi. Aslında ona sormadan da bestenin cıvıltısını dinleyerek bulabilirdim şu odayı. Kapıda beni görünce, hoş geldin canım, dedi ve masasından kalkıp yanıma geldi. Beyler, işte bu Murat. Evet beyler. Odada onun dışındaki 4 kişinin 3'ü erkek, biri de Utku. Ki karşı cinsin onu benden fazla erkek saydığını geçen hafta gözlerimle gördüm. Bu defa pembe yerine sarı kravat takmış. Bildiğimiz sarı. Gömlek de yeşil ama bildiğimiz yeşil değil. Ancak şeker kavanozlarında rastlayabileceğiniz, insanın gözünü alan açık fosforlu bir yeşil. Diğer çocukların hiçbiri ona benzemiyor. Üçü de normal sayılır. Biri zaten ufacık, tombik ve kıvırcık. Utku'nun masası besteninkinin hemen yanında. İsimlerini duyar duymaz unutarak hepsiyle tanıştığıma memnun olduğumu söyleyip tokalaştım. Biz geçen hafta tanışmıştık ya, dedi Utku. Kusura bakma, geçen haftadan benim aklımda sadece pembe bir kravat kaldı diyecektim az kalsın. Bir de besteye film vermişsin ki bu hiç hoşuma gitmedi, haberin olsun. Evet, biz çıkalım, dedi beste. Elimi kaldırıp hepsine birden görüşürüz, dedim. Yanlarından ayrılırken kendimi neden iyi ve güçlü hissettiğimi biliyorum. Sizin her gün aynı odada çalıştığınız kıza bir kaza mesafesi yaklaştım ve beni seçti. İçimden geçen tam olarak bu. Sonra onlardan birinin bestenin evinde gördüğüm terliklerin sahibi olabileceği geldi aklıma. Çocuğun ismini söylemişti ama hatırlamıyorum. Odadakilerinkini de hatırlamıyorum. Keşke ayaklarına baksaydım. O kıvırcık tombiğinkiler kesin küçüktür. Çocuk bir anda gözümdeki sevimliliğini kaybetti. Arabayı çalıştırmadan önce benimle tanışmayı onlar mı istedi, dedim. Bizim oda çok iyidir, aile gibiyiz, dedi. Bu ailede sen hiç anne oldun mu? Onlardan biri de baba. Öğrenmek istediğim bu. Terliklerin sahibini de tanıyorlar mıydı? Hangi terliklerin? Terliklerin kafamdaki yeri o kadar net ki başkası için dolaylı bir anlamı olabileceğini düşünemedim. Benden önce çıktığın çocuğun yani. Ha, deyip güldü. Çıktığın bütün çocukları bilir onlar. Benim beklediğimden daha fazla bilgi içeren bir yanıt oldu. Bütün demek bir ya da ikiden çok demektir. Peki o oda ailesinin geçmişi ne kadar eskidir? Ortaokuldan beri sigortacılık yapmıyorlarsa 3-5 yıllıktır. Yani sevgilimin hızlı bir aşk hayatı var. Tam annemin kabuslarındaki gelin. Annemden önce ben kaptırdım kendimi. Sanki evlenecekmişiz gibi geçmişini kurcalıyorum kızın. İş arkadaşlarına filan kullanıyorum. Sen de çıktıklarını arkadaşlarından saklamıyorsun. Esprisinden hoşlanmadığımı anlayınca şaka yaptım, dedi. Nereye gidelim? Sen seç. Kaleye? Olur, dedi. Yolda bana şirketten bahsetti. Haldun da Kemal de evliymiş. Geçen sene en çok primi Utku almış. Müdürleri Jale Hanım önümüzdeki ay evlenecekmiş. Bana ne bunlardan beste, ben tekrar beni ne zaman yanağımdan öpeceksin, sen ondan haber ver demeden anlattığı her şeyi ilgiyle dinliyormuş gibi yaptım. Gireceğimiz restoranı seçerken hepsini daha önce denemiş olduğunu fark ettim. Doğal tabii, gezmeyi ve çıkmayı seven bir kız. Ama ben gezmeyi ve çıkmayı seven kızlarla çıkmaya henüz alışamadım. Karşılayan garsonun gösterdiği muhabbetten işkillenip acaba besteyi tanıyor mu diye huylandım. Bizi tam köşeye, bütün Ankara'yı gözlerimizin önüne seren masaya oturtunca tedirginliğim arttı. Devamlı müşterilere gösterilen bir itibar mı acaba bu? Siparişlerimizi alırken de gözleriyle bana şöyle dedi sanki. Geyik misin oğlum sen? Bu kızın buraya getirdiği kaçıncı adamsın? Nereye bakıyorsun sen öyle? Bizim garsonun bir başka çifti karşılamasını pür dikkat seyrederken sordu bunu Beste. Onlara da aynı muhabbeti gösterip göstermediğini anlamaya çalışıyordum. Şu adamı birine benzettim dedim. Hangi adamı ve kime diye sormadı. Bana benzettiğim adamın durumu benimkinden berbat galiba. Çünkü bizimkinden de iyi bir masaya oturtuldular. Garsonun tadına bakmam için uzattığı kadehten bir yudum alıp gayet profesyonelce güzel dedim. Şarap fikri Beste'den çıkmıştı. Üstüne bir de espri yaptı. Benim ehliyetimi de kaptırırsak itiraz prosedürünü biliyormuş nasılsa. Karides kokteyli de o söyledi. Yok, kesinlikle paranın hesabını yapmıyorum. İstediği kadar yiyip içsin. Milletin ortaokul lisede mayıntalarına ısmarladığı limonatalar kadar bile tutmaz. Yanağına bir öpücük için 30 yıl bekleyen adam cömert davranmaktan kaçmamalı. O dudaklar geçmişte başka kimin yanağına değdi diye de dert etmemeli. Gel de kalbini anlat bunu. Senin canın mı sıkkın? Yok, niye ki dedim. Hiç konuşmuyorsun. Ankara ne kadar güzel görünüyor buradan. Ben aklıma gelen tek şey diye söyledim bunu. O hemen atladı. Ben de bayılırım şehir manzarasına. TÜBİTAK'ın binası var ya. Atatürk Bulvarı'ndaki. En üst katında bir restoranı var. İşte o restoranın terasından şehir o kadar güzel görünüyormuş ki aklım hayalim dururmuş. Bırak şimdi terastan görünen restoranı. Sen bana TÜBİTAK'ta bir sevgilin mi vardı onu söyle. Orası sadece TÜBİTAK çalışanlarına açık değil mi? Orada çalışan arkadaşlarım var benim. Seninle de gidelim bir ara. Arkadaşların kız mı erkek mi? Olur dedim. Yemek boyunca laf nereden açılsa kafamın içinde konu onun erkek arkadaşlarına geldi. Annemin yaptırdığı bir kötü büyünün etkisindeyim sanki. İyi de Beste ile evlenmeyeceğim ki sadece çıkıyorum. Çıkarken geçmişi bana bu kadar koyuyorsa bir de evlenseydik çekeceklerimi düşünemiyorum. Onu evine bırakırken bu kez ayrılık öpücüğü vermedi. Belki de sıra bendeydi. Aklımdan geçirdim ama elbette ki cesaret edemedim. Eve gittiğimde yine annem kapıyı açar zannettim, yanılmışım. Salonda çok sevdiği koltuğunda oturarak karşıladı beni. Aç mısın? Küs bakıyor. Yo değilim. Göreviymiş gibi seri biçimde televizyonun kanallarını değiştiriyor. Kanepeye oturdum. Çay yapmamışsın? Yapmadım. İşten çıkmadan önce onu arayıp geç geleceğimi söylemiştim. Bu suratın nedeni ne? 30 yaşındayım. Aman kötü alışkanlık edinmesin diye üzerine titrenmesi gereken yetim değilim artık. Ona bunu söylesem anlamaz ki. İsyan ettiğimi düşünüp daha da endişelenir. Alper bize kalede yemek ısmarladı. Bahse girmiştik, kaybetti. Biraz bekledim. İnanmazsan inanma deyip kalkmak üzereyken. Ne bahsiymiş o? Dedi. İşle ilgili. Sanırım yine inanmadı. İçkide mi içtin? İyi de sen bunu nasıl anladın? Çok az şarap. Sarhoş sarhoş araba da kullandın. Zorlama bir kahkaha attım. Ne sarhoşu anne ya, bir kadeh şarap. Yorum yok. Geceni zehir zıkkım edeceğim sana kararlılığıyla güya televizyona bakıyor. Şu an benim gecemi berbat eden iki neden var zaten. Beste'nin yanağımdan esirgediği Buse ve geçmişte öptüğü diğer yanaklar. Belki de yanaktan fazlası. Ben yatıyorum, iyi geceler deyip kalktım. Kahve yapayım sana. Yok, geç oldu dedim. İyi gelir oğlum, açılırsın. Zorludur benim annem. Elinden kurtulmak kolay değildir. Şimdi kaçıyorum ama yarın, ondan sonraki gün, belki bir hafta boyunca başımın etini yiyeceğini biliyorum. Tıraş olmak için banyoya girdim. Eskiden 3-5 günde bir keserdim sakallarımı. Artık daha fazla özen göstermeliyim kılığıma, kıyafetime. Banyonun kapısına vurdu annem. Kapıyı açınca telefonumu uzattı. Karıştırıyorum sanma. Benimki sandım da açtım. Kim aradı? Mesaj. Ellerimi kurulamadan okudum gelen mesajı. Beste'den. Teşekkür edip iyi geceler diliyor. Ve annemin bunu okuduğundan eminim. Açıklama yapmak için kafamı kaldırdığımda gitmiş olduğunu gördüm. Kendisininkini salmış da açmış. Telefonlarımızın sadece markaları değil, renkleri bile farklı. Salona dönünce Beste dedim. Öyle mi? Sigortacı ya, yarın için ona şirkette görüşme ayarladım. O yüzden teşekkür etmiş. Yaptığım açıklamayı beğendim. Üstelik neredeyse yarısı gerçek. İyi geceler de demiş. Benim mesajımı okudun anne? Annenden gizli olduğunu bilseydim okumazdım. Öyle bir okurdun ki askeri şifreyle gönderilmiş olsa onu bile çözerdin. Bu tartışılması gereksiz bir konu. Asıl mesele mesajdaki iyi geceler. Kız bu saatte gönderdiği mesaja günaydın yazacak değil herhalde. Yatarken aklına gelmiş demek ki teşekkür etmek. Demek ki dedim ve bir mesaj daha geldi Beste'den. Çoktan uykuya daldın herhalde. Uyandığında sana günaydın. Annem oturduğu yerden bu mesajı da okumuş gibi bakıyor. Yine mi teşekkür etmiş? Güldüm elimde olmadan. Anne, ben artık 30 yaşındayım. Çocukmuşum gibi davranma. Odama çekilip bir an önce Beste'nin mesajlarına karşılık göndermek niyetindeyim. Yoksa iki kadeh şarapla sızdığımı zannedip öpmeye değmez bir herif olduğumu düşünecek. Oğlum, 30 yaşındasın ama safsın sen. Kaç tane kız tanıdın hayatında? Ne güzel söylüyorsun işte. Kaç tane kız tanıdım hayatımda. Rahat bırak da arttırayım bilgimi ve görgümü. İnsan annesine bunları söyleyemiyor tabii. İyi geceler anne. Odama girip üzerimdekileri çıkartır çıkartmaz yorganın altına daldım. Az önce banyoda olduğumu ve hiç uykumun gelmediğini yazdım. Yanıt, bilseydim eve çağırırdım seni. Hayatımda aldığım en erotik içerikli mesaja hayatımın en erotik karşılığını verdim. Çağırsaydın gelirdim. Bir dahaki sefere çağırırım. Ona aynen şunu gönderdim. Unutursan hatırlatırım. Yanıt, hatırlat ve gülücük işareti. Eskiden telefonla takır tukur mesajlaşanları anlayamazdım. Karşılıklı konuşmaktan bile daha keyifliymiş. En son o, yarın görüşmek üzere yazdı. Bence yine taşı tam gediğine koydum. Yarın çabuk gelsin diye hemen uyuyacağım. İyi geceler. Buna da bir yanıt geldi. Yanımda mesajları yazdıran bir başkası mı varmış? Verdiğim karşılık bence aşk tarihine geçecek kalitede. Hayır, ama içimde bir başkası olabilir. Birden ne kadar yırtık bir erkek oldum. Belki de şaraptır beni böyle çapkınlaştıran. Fransızların aşk hayatları bu yüzden iyi olmalı. Mesajlaşmaya son verip kafamı yorganın altından çıkarttığımda kapının arkasındaki gölgeyi gördüm. İyi geceler anne diye seslenince gölge kayboldu. Mesaj sesini kapatmayı neden akıl etmediysem? Artık minik oğlunun dişi bir şeytanın pençesine düştüğünden kuşkusu kalmamıştır. Sabah giyimime dünkünden fazla özen gösterdim. Tam aynanın karşısında saçlarımı tararken annem dibimde hortlak gibi bitip ödümü kopardı. Günaydın anne. Son günaydınıymışçasına bitkin bir sesle karşılık verdi. Kahvaltı hazırlayayım mı oğlum? Bu ilginin sebebi beni psikolojik baskı altında tutmak olmalı. Her günkü gibi kahvaltımı poğaçayla yapacağımı söyledim. Evden çıkarken kapıda dikilip hüzünlü bakışlarla uğurladı beni. İçimden bir ses 30 yıllık kısmetsizliğimde annemin de payının olduğunu söylüyor. Beste öğleden sonra saat 4 gibi geldi. Yanında yine Utku ve onun garip kravatlarından biri. Alper güya banka işlemleri için izin alıp gitti. Beste'nin karşısına çıkacak yüzü yok tabii. Bizim çocuklardan 2 kişi sigortaladı Beste. Saat 5'e kadar lobide Utku'yu bekledik. Muhasebe ve civarından tam 6 kızın gönlünü çelmiş. Harikasın, bu bir rekor dedi Beste. Öteki çarpılmış gibi ağzını bir tarafa kaydırarak gülümsedi. Çocuğun karşı cinsin aklını başından alan bir koku yaydığından şüpheleniyorum. İyi de bunun için şirketteki kızların başlarında akıl olmalı. Yapma Murat, artık bir sevgilim var. Sana yüz vermeyen kızlardan nefret etmeyi bırakabilirsin. İstersen biz beraber çıkalım dedim Beste'ye. Senin için erken değil mi? Yo, sorun değil. E tamam o zaman. Utku'yu yalnız gönderip benim arabaya gittik birlikte. Kapıdan çıkarken güvenliğe neşeyle selam verdim. Ne yapıyoruz? Bilmem dedi. Güzel bir yemek yiyelim önce. Güzel olması şart değilse bende de yiyebiliriz. Sende olursa güzel olmaması mümkün değil. Gülümsedi. Çapkınca buldum söylediğimi. Yavaş da olsa açılıyorum. Makarna yapabilirim. Yanına da domates filan. Bana uyar. Okuldan kaçan çocuklar gibi hissediyorum kendimi. İşin garibi öğrencilik hayatım boyunca bir kez bile kaçmadım okuldan. Kimseye de haber vermedin. Sorun olmayacak mı? Telefonumu çıkarıp Tahir'i aradım. Tahir, ben çıktım. Bilgisayarımı kapatır mısın? Neredesin oğlum? Besteyle çıktık da odaya dönmeyi unuttum. Çakal, dedi. Bu hitap fiyakama fiyaka kattığımı gösteriyor. Sizin iş bayağı rahat galiba. İşini yaptıktan sonra sorun yok, dedim. İşte, onun evinin önündeyiz. Akşam davet ya da öpücük alamadığım sokakta. Arabayı ilk geldiğimdeki çöp valinin yanına park ederken bir de espri yaptım. Pis diye benden başkası kullanmıyor burayı herhalde. Güldü Beste, dairesine çıktık. Terlikleri tanıyorsun, hangisini beğenirsen artık. Gerek yok deyip hiçbirini almadım. O herifinkileri özellikle giymek istemiyorum. Hatta görmek bile istemiyorum. Mutfağa girerken içeride sıkılırsan yanımda otur dedi. Yardım edebilirim dedim. Anlar mısın? Hiç anlamam ama ayak işlerini yapabilirim. Kadir acayip iyi yemek pişirirdi. Ben hiç tepki vermeyince ekledi. Senden önceki çıktığım, hani şu terliklerin sahibi. Bunu söylemenin ne gereği vardı şimdi? Yine sesimi çıkartmadım. Dolaptan küçük bir tencere alıp ocağın üzerine koydu ve kettle'da ısıttığı suyla doldurdu. Çubuk makarna yapıyorum, dedi. Buna da sesimi çıkartmayacaktım. Cesaret edemedim. Olur dedim. İç bölmeden tencerenin içine attığı makarnaların bir kısmı suyun dışında kaldı. Çabuk çabuk yıkadığı domatesleri doğrarken elinin becerisinde şaşırdım. Sen epey usta bir aşçısın galiba dedim. Ortaokuldan beri yemek yaparım ben. Ciddi mi? Annem her türlü ev işinden nefret ederdi. Ev işlerini sana mı yaptırıyordu? Bir kısmını. Üzüldüm onun adına. Şarap içeriz değil mi? Sen bilirsin. İçeriz içeriz deyip mutfaktan çıktı. Romantik bir akşam olacak. Heyecanlandığımı belli etmemeyi beceririm inşallah. Elinde bir şişe ve iki kadehle döndü. Geçen yıl Kadir'le Şirince'den almıştım. Bunu neden yapıyor? Bütün heyecanım öfkeye dönüştü. Hiç yorum yapmayarak tepki verdim. Buzdolabının kapısını açarken öküz gözü. Azıcık soğutacağım dedi. Dilimi yutmuş gibi oturuyorum. Bir daha Kadir'den bahsederse kalkıp gitmeyi düşünüyorum. Makarnaları haşladığı tencerenin içine tuz atıp karıştırdı. Kadehleri yıkayıp kağıt havluyla kuruladı. Önümdeki masanın üzerine bir örtü serince azıcık hayal kırıklığına uğradım. Benim bildiğim romantik yemekler mutfakta yenmez. Usta bir garson gibi çabuk çabuk tabakları, çatalları, bıçakları masanın üzerine yerleştirdi. Annesinin onu çok çalıştırdığını düşünüp üzüldüm yine. Ben çocukluğumda yatağımı bile toplamazdım. Hala da bu işi benim yerime annem yapar. Sen derslerine çalış çocuğum, akıllı oğlum benim. Büyük adam olacak benim oğlum. Bu gazlarla büyüdüm ben. Beste makarnayı kevgirde süzüp tencereye geri boşalttı. İçine bir parça tereyağı atıp karıştırdı. Dolaptan çıkarttığı yoğurtla ketçabı masanın üzerine koydu ve haşlanmış yağlı makarnayı tabaklarımıza doldurdu. Şarabı tirbüşanla açarken de ustalığı şaşırttı beni. Kendi tabağının üzerine yoğurt koyup karıştırdı, sonra bolca ketçap döktü. Bana da bakar mısın? Sanki misafir benmişim gibi önden başlıyorum. İsabet oldu çünkü ben onu görüp örnek almasaydım önümdekini sossuz filan böylece yemeye başlardım. Annem de makarna yapar ama içinde salça, peynir, maydanoz filan olur. Tadına bakınca besteninkinin de hiç fena olmadığını gördüm. Harika olmuş dedim. O elinde kadeh beni bekliyormuş. Utandım. Kadehimi aceleyle kaldırırken birazını döktüm. Bu ev kesinlikle benim sakarlığımı arttırıyor. Şarabın ağzındaki buruk tadından bir an önce kurtulmak için makarnaya saldırdım yine. Nasıl? Harika, ilk defa yoğurtlu makarna yiyorum. Şarabı sordum dedi gülerek. Şarap gibi şarap içti. Hiç anlamam ki. Çok güzelmiş dedim. Bütün bu kız arama çalışmaları boyunca yalan söylediğimde ya da olduğumdan farklı görünmeye çalıştığımda başıma gelenleri hatırlayıp düzelttim yorumumu. Beste, ben aslında şaraptan hiç anlamam. Buna da güldü. Ama seninle baş başa içtikten sonra her şarap güzeldir. Bunu ben söyledim. Yıllardır içimde sessizce büyüyen çapkın uyanıyor yine. Telefonum çaldı. Annem. Ben o çapkının bacaklarını kırarım demek için arıyor herhalde. Efendim anne. Neredesin oğlum? Arkadaşlarlayım anne. Unuttum seni aramayı. İş yerinden arkadaşlarınla mı? Evet. Yemeğe gelmeyecek misin? Hayır. Yemekte misiniz? Evet. Arasaydın ya oğlum. Doğru. Ne doğrusu? Tamam anne. Konuşma içinden çıkılmaz saçma bir hal alıyor. Gelirken bir şey istiyor musun anne? Sarhoş musun sen oğlum? Yok anne. Telefonu kapatana kadar bana emdirdiği sütü burnumdan getirdi. Bıraksaydım belki bugünlere gelmeden önce yaşadığımız zorlukları sayıp ağlamaya bile başlardı. Mahcubiyetimi gizlemeye çalışarak baktım besteye. Annen seni merak etmiş herhalde. Sabah gelirken deterjan almamı söylemişti de. Ne komik bir yalan. Biraz da merak etmiş dedim. Arkadaşlarlayım dedin, beni bilmiyor herhalde. Sahi öyle demiştim. Bu noktadan kıvırmak olanaksız. Çıktığımızdan haberi yok dedim. Komik. Arkadaşlarına çıkmadan önce haber veriyorsun, annenden çıktıktan sonra gizliyorsun. Gülüyor ama ben anladım kızdığını. Annemle ilişkimizin mesafeli olduğunu, böyle konuları hiç konuşmadığımızı söyledim. Kadehimdeki şarabın ne zaman bittiğini anlamadım. Beste yenisini doldururken yine telefonum çaldı. Herhalde annem az içeyim diye uyarmak için arıyordur. Yo, bu kez arayan ablam. Efendim abla. Murat, neredesin gülüm? Yemekteyim. Beste kızmasın diye arkadaşlarlayım demedim. Kiminle? Bir arkadaşla. İş yerinden mi? İçimden derin bir nefes alıp besteyleyiz dedim. Beste kim? Tamam abla, eve dönünce ararım ben seni. Kaçta dönersin gülüm? Ne bileyim ben kaçta dönerim. Bu gecemizin nasıl geçeceğine bağlı. Gerçi bu telefon tacizleri devam ederse az sonra kız atacak beni dışarı. Görüşürüz abla deyip kapattım telefonu. Kaba bir kardeş değilim ama ben fena sinirlendim. Kesin ablama da annem haber vermiştir. Evi bilseler polis gönderirler buraya. Ablanın benden haberi var herhalde. Onunla annem gibi mesafeli değiliz dedim. Sanırım inandı. ve ben onu gözlerindeki ifadeleri doğru okuyacak kadar tanıyorsam, kendisinden ablama bahsettiğimi öğrenmek hoşuna gitti. İştah filan da bırakmadılar bende. Aç karnına bir şişe şarabı bitirtirip saptıracaklar. Besteye belli etmeden telefonumu kapatıp cebine soktum. 12. ayrımın sonu. Sayfa 182.